Ayrım 25.
Gregor kendine bir cigara sararken yola nasıl çıkacağını düşünüyordu. İki atı da kızağa koşarız diye karar verdi. Akşam yola çıkmalıyız ki Aksinya'yı yanımda görmesinler. Yine de öğrenirler ama. Bölük kumandanının başına gelenleri daha bitirmedim diye Prokor konuk odasından topallaya topallaya geldi. Masaya oturdu. Ben hastalandıktan sonra üçüncü günü bizimkiler herifi hakladılar. Sahi mi? İnan olsun, bir dövüşte arkadan vurdular gitti. Yani senin anlayacağın boşu boşuna kaptım bel soğukluğunu, ona yanıyorum ya zaten. Öldüreni yakalamadılar mı? Tatarsk'tan ayrılacağını düşünen Gregor dalgın dalgın sordu. Nereden bulsunlar? Öyle bir geri çekiliş çekiliyorduk. Kimsenin peşine düşecek zaman yoktu. Ama nerede benim şarabım yahu? Canım bir içki çekiyor ki. Ne zaman yola çıkıyorsun sen? Yarın. Bir gün daha kalamaz mısın? Niçin? Hiç değilse şu bitleri silkelerdim üstümden. Bunlarla gitmek hoş olmuyor. Bitlerini yolda silkelersin. Vakit geçirmeye gelmez şu sıralar. Kızıllar Vyashanska'ya 2 günlük yolda. Sabah mı yola çıkıyoruz? Hayır, akşam. Karginskaya'ya varalım yeter. Geceyi orada geçiririz. İyi ama kızıllar yakalamaz mı bizi? Her an harekete hazır olmalıyız. Düşünüyordum. Aksinya, Astakova'yı da yanımda götüreyim diyordum. Bir diyeceğin var mı? Beni ne ilgilendirir? İstersen 2 Aksinya al götür. Ama atlara biraz fazla gelirdi hani. Çok ağır değildir. Kadınlarla yolculuk güç olur. Ama nereden de aklına esti onu alıp götürmek? Onsuz başımız az dertte değilmiş gibi. Prokor içini çekti. Gözlerini kaçırıp devam etti sonra. Biliyordum onu da peşime takıp götüreceğini. Kocası gibisin karının. Ah Gregor Panteleyevich, tam kırbaçlanacak adamsın sen, tam. Orası seni ilgilendirmez, dedi Gregor bir soğuk. Gidip karına bir şey çıtlatayım deme sakın. Ne zaman bir şey dedim ben karıma? Sen daha beni tanımamışsın. Peki evini kime bırakacak? Merdiven başında ayak sesleri duydular. Prokor'un karısı içeri girdi. Tüylü, kül rengi başörtüsünün üstünde kar taneleri parıldıyordu. Çok kar yağıyor mu? Prokor dolaptan bardak çıkardı. Ancak ondan sonra sormak aklına geldi. Bir şey getirdin mi peki? Karısı yanakları al al koynundan buharı tüten 2 şişe çıkarıp masaya koydu. İyi, şimdi birini yola saklayabiliriz, dedi Prokor neşelenip. Vodkayı kokladı. Mükemmel, bir de kuvvetli. Gregor 2 küçük bardak dolusu vodka içtikten sonra yorgun olduğunu söyleyip eve gitti. 26. Evet, savaş sona erdi sayılır. Kızıllar öyle bir yükleniyorlar ki üzerimize, gidecek yerimiz kalmayacak sonunda, diyordu Prokor tepeyi tırmanırlarken. Aşağıda Tatars köyü maviye çalar bir pusa sarınmış, ufkun karlı pembe çizgisi ardında güneş batmıştı. Kızak ayaklarının altında kar gevrek gevrek eziliyordu. Atlar adeta gidiyorlardı. Gregor 2 atlı kızağın arkalığına yaslanmış, sırtını eğerlere dayamıştı. Kürk kenarlı bir gocuğa sarılmış, yanında oturan Aksinya'nın tüylü başörtüsünün altında gözleri sevinçli, parıl parıldı. Gregor yan gözle onun ayazdan körpece kızarmış yanağına, kalın kara kaşlarına, rastıklı kirpiklerinin uzun kafsi altında görünen mavice göz aklarına baktı. Aksinya hevesli bir merakla çevresine bakınıyor, bozkırın kar savruntulu ak örtüsüne, ezile ezile cilalanmış yola, uzakta sis bağlamış ufka bakıyordu. Her şey yeni ve olağanüstü geliyordu ona. Hemen hep evde oturduğundan şimdi her şey dikkatini çekiyordu. Bazen de gözlerini aşağı indirip kirpiklerine sürülü rastığın bir hoş gelen serinliğini duyarak ne zamandır gönlünü tutsak eden düşün böyle bir garip, hiç beklemediği bir anda gerçek olduğunu düşünerek gülümsüyordu. İşte Gregor'la Tatarsk'tan çok uzakta bir yere gidiyordu. Doğup büyüdüğü, onca nefret ettiği, üzerinde onca acı çektiği, sevmediği bir kocayla ömrünün yarısını savurup harcadığı, neye gözü ilişse gönlünü ağır anıların bastırdığı topraklardan uzağa gidiyordu. Gregor'un varlığını bütün vücuduyla yanında duydu, gülümsedi. Bu mutluluğu ne bahasına elde ettiğini de, onu öyle uzaklara çağıran bir bozkır ufku gibi karanlık bir pusa sarılmış geleceği de düşünmedi. O ara arkasına bakan Prokor, Aksinya'nın ayazdan şişen al al dudaklarında dolaşan gülümsemeyi görünce acı bir sesle sordu. Ne sırıtıyorsun öyle? Gelin mi gidiyorsun sandın kendini? Evden kurtulduğuna mı sevindin? Sevinmedin mi sanıyorsun dedi Aksinya çın çın öten bir sesle. Sevindiğin şeye bak. Aptalın tekisin sen kadın. Bu ufak yolculuğun sonu ne olacak bilmeden öyle sevinme bakalım. Bekle biraz. Benim başıma gelecekler bugüne kadar gelenlerden kötü olamaz nasıl olsa. Sizi böyle gördüğümü bir fena oluyorum diyen Prokor kamçısını hiddetle atların sırtına indirdi. İyisi mi sen çevir başını da kapat ağzını dedi Aksinya gülerek. Aptalsın demedim mi ben sana? Ta denize kadar ağzımı açıp konuşmayacağım demek öyle mi ha? Niçin fena oluyormuşsun? Kes sesini hadi. Kocan dururken bir başka herife yamanmışsın. Allah bilir nereye ne olmaya gidiyorsun. Ya Stepan şu sıra köye gelirse ne olacak? Biliyor musun Prokor dedi Aksinya. Sen bizim işlerimize pek karışmasan iyi edersin. Yoksa senin de başına bir bela gelecek. Benim sizin işlerinize karıştığım yok. Ne biçim konuşuyorsun? Aklıma geleni söyleyemez miyim yani? Yoksa arabacınız mıyım ben sizin ha? Yalnız atlarla mı konuşacağım? Bu da yeni çıktı. İster kız ister kızma. Aksinya sen bilirsin ama bir iyice kırbaçlanmak istiyorsun. Sanki ne kırbaçlanmak? Hiç öyle beladan filan söz edip beni korkutmaya kalkma. Ben her gittiğim yere beraber götürüyorum belamı. Bizimkisi de öyle başka bir çeşit bela. Pek ötmüyor ama uyutmuyor da beni. Ulan şeytanlar, azıcık dalmayalım. Hemen kaytarırsınız düşük kulaklı iblisler sizi. Gregor onları dinliyor, gülümsüyordu. Sonunda barıştırıcı bir sesle konuştu. Daha köyden doğru dürüst çıkmadık, birbirinize sövmeye başlamayın. Önümüzde daha yol var, daha çok dalaşırsınız. Ne diye bela okuyorsun Aksinya'ya be Prokor? Bela okuyorum, çünkü her dediğime karşı çıkmasın, dedi Prokor hışımla. Şu anda bana öyle geliyor ki, bütün dünyada aransan taransan bu kadınlar gibi bela bulamazsın. Bir dolu ısırgan otu tümü. Biliyor musun kardeş, karı kısmısı Tanrı'nın en işe yaramaz icadı. Bana bıraksalar, yeryüzünde kadınların kokusu bile kalmazdı. Vallahi öyle kızıyorum ki onlara şimdi. Sen de ne diye gülüyorsun? Gülme komşuna, gelir başına. Al şu dizginleri, ben biraz iniyorum. Prokor bir süre yayan gitti. Sonra kıza bir güzel yerleşti ve bir daha konuşmadı. Geceyi Karginskaya'da geçirip ertesi sabah kahvaltıdan sonra yola çıktılar. Geceye kadar Tatarsk'tan 60 kilometre öteye varmışlardı. Güney yönünde sonsuz göçücü Katarları uzanıyordu. Morovoski yakınlarında ilk Kazak birlikleriyle karşılaştılar. Topu topu 30-40 atlıdan kurulu bölükler, arkalarında ikmal Katarlarıyla yanlarından geçip gitti. İlerledikçe gece yatası için konak bulmakta güçlük çekiyorlardı. Akşama kadar köylerde hiç mi hiç yer kalmıyor, hatta atları koyacak ahır bulunmuyordu. Tavrida nahiyelerinden birinde Gregor boşuna kapı kapı dolaştı, yatacak yer aradı. Sonunda çaresiz bir sundurmada gecelediler, tipiden esvapları sırılsıklam oldu. Sabaha soğuktan kas katı kesilmişlerdi. Hareket ettikçe oraları buraları ötüyordu. Bütün gece gözlerini kırpmadılar. Sabah karşı avluda samanlardan bir ateş yaktılar da azıcık ısındılar. Sabahleyin Aksinya ürkek ürkek, Grishka dedi. Bugünü burada geçirsek nasıl olur? Soğukta uykusuz öyle kötü bir gece geçirdik ki biraz dinlensek ha? Gregor razı oldu. Az uğraştıktan sonra bir yer buldular. Gün ağarırken öbür göçücüler çekip gitmişlerdi. Fakat 150 tifüs hastası taşıyan bir sahra hastanesi o gün orada kalıyordu. Ufacık bir odada 10 Kazak kirli toprak döşemeye uzanmış uyuyorlardı. Prokor bir at çuluğuyla bir torba dolusu yiyecek getirdi. Kapının hemen yanına biraz saman verdi. Derin uykuya dalmış bir Kazağı ayaklarından tutup sürükleyerek bir kenara çektikten sonra Aksinya'ya ''Sen uzan hele şurada'' dedi. ''Çok yoruldun, tanınmaz hale geldin.'' Akşama doğru köy yine doldu taştı. Yan sokaklarda bütün gece ateşler yandı. Bir insan sesi, at kişnemesi, kızak gıcırtısıdır doldurdu köyü. Gregor Prokor'u uyandırdığında gün yeni ışımaya başlamıştı. Fısıldayarak ''Atları koş hadi'' dedi. ''Yola çıkmalıyız.'' ''Niye bu kadar erken gidiyoruz?'' dedi Prokor. Esnedi. ''Dinle bak.'' Prokor eğer kaşının üstünden başını kaldırıp kulak kabarttı. Uzaktan boğuk top sesleri duyuluyordu. Yıkandılar. Biraz domuz pastırması yiyip avluya çıktılar. Orada hayat yeni yeni kımıldamaya başlamıştı. Sıra sıra kızakların çevresinde adamlar koşuşuyordu. Sabah karanlığında kısık bir ses duyuldu. "Hayır, siz kendiniz gömün onları. Altı adama mezar kazmak bizim yarım günümüzü alır." "Bizim işimiz mi onları gömmek?" dedi sakin bir Ukraynalı ses. Kısık ses, "Siz gömeceksiniz, ne yapalım?" diye haykırdı. "İsterseniz gömmeyin. Kalsınlar, kokuşsunlar avlunuzda. Bana ne?" "Ama hekim bey, ölen bütün göçücüleri gömmeye kalkarsak burada çakılır kalırız. Siz niçin gömmüyorsunuz?" "Hadi oradan ahmak herif. Sizin için hastaneyi bırakayım da kızılların eline mi geçsin?" Yolun ortasında duran kızakların yanından atını sürüp giderken Gregor, "Kimse el sürmek istemiyor ölülere," dedi. "Burada kimsenin yaşayanlara aldırdığı yok, bırak ölüleri," dedi Prokor'da. Don'un bütün kuzey nahiyeleri güneye akıyordu. Sayısız göçücü katarları Charitsin'den Likaya'ya giden demir yolunu geçip Maniç üzerinde toplanıyorlardı. Yolculuklarının ilk haftasında her durdukları yerde Gregor Tatarsklı hemşerilerini soruşturdu. Geçtikleri köylerin hiçbirinde kimseye rast gelmediler. Herhalde babasıyla diğerleri daha sola kaymışlar. Ukrayna köycüklerine yanaşmadan Kazak köyleri içinden geçip Oblivskaya'ya varmışlardı. Sonunda 13. günü izlerine rastladı. Geceyi geçirdikleri bir yerde kazara Vyashenska nahiyesinden bir kazağın komşu kulübede tifüsten yattığını öğrendi. Adamın nereden geldiğini öğrenmek için gitti. Alçak tavanlı ufak odaya girer girmez yerde serilmiş yatan ihtiyar Obnizov'u gördü. Tatarsk göçücüleri o köyden 2 gün önce ayrılmışlar. Birçoğu tifüse yakalanmış. İkisi de yolda ölmüş. Obnizov'u kendi istemiş de orada bırakmışlar. "İyileşirsem kızıl yoldaşlar bana acırlar, öldürmezler, bir yolunu bulur köye varırım," dedi ihtiyar Gregor'la vedalaşırken. "Yoksa burada ölürüm işte. Nerede ölürsem öleyim, önemi yok. Ölüm ölümdür, acı." Gregor ihtiyara babasını sordu. Obnizov bir haberi olmadığını söyledi. Çünkü kendisi en son kızaklardan birindeymiş. Malakovski köyünden geçtiklerinden beri Panteleimon Prokofievich'i görmemiş. Bir sonraki durakta Gregor daha kolay yatacak yer buldu. İlk girdiği evde Verkne Chirskoye köyünden Kazak tanışlarına rast geldi. Ona yer açtılar. O da Aksinya ile Prokor'u getirdi, ocağın yanına yerleştirdi. 15 göçücü balık istifi doluşmuştu oraya. 3'ü tifüsten yatıyordu. Bir başkasının ayakları donmuştu. Kazaklar domuz pastırması yağında yulaf lapası pişirdiler. Gregor'la yanındakilere de sundular. Gregor'la Prokor iştahla yediler yemeklerini ama Aksinya hiç dokunmadı. "Niçin? Aç değil misin?" diye sordu Prokor. Son birkaç gündür nedense Aksinya'ya karşı tutumu değişmiş, şimdi onunla kabaca ama içten bir sevgiyle konuşuyordu. "Biraz midem bulanıyor." Aksinya başörtüsünü başına sarıp avluya çıktı. "Hastalanmış olmasın," dedi Prokor Gregor'a. "Kim bilir?" Gregor lapa tabağını bırakıp Aksinya'nın ardından çıktı. Basamakların orada ayakta durmuş, elini göğsüne bastırmıştı Aksinya. Gregor kucakladı onu, endişeli bir sesle sordu. "Neyin var canım?" "Midem bulanıyor, başımda ağrı var." "Gid içeri de uzan. Sen git, ben şimdi gelirim." Sesi kalın ve kuru çıkıyordu. Hareketleri cansızdı. Hamam gibi sıcak odaya girerken genç kadına dikkatle baktı Gregor. Yanaklarının al al olduğunu, gözlerinin parıldadığını gördü. İçine bir kaygı düştü. Hastaydı belli. Bir akşam önce titremekten, baş dönmesinden yakındığını hatırladı. O sabah uyandığında Aksinya'nın korkunç terlemiş olduğunu gördü. Ensesinde kıvırcık saçları sanki yeni yıkanmış gibi ıpıslaktı. O uyurken uzandığı yerde onu seyretmiş, rahatsız olmasın diye ayağa kalkmamıştı. Yol yorgunluğuna iyi dayanmıştı Aksinya. Hatta bir keresinde Prokor, "Bu savaş da nereden çıktı, kim icat etti yahu? Bütün gün sür git, geceyi geçirecek yer bulama. Üstelik de daha ne kadar sürecek bu musibet, şey bilmem," dediği zaman onu yüreklendirmişti. Ama şimdi sinirleri bozuktu. Yattıklarında Gregor onun ağladığını sandı. "Neyin var?" diye sordu fısıldayarak. "Neren hasta?" "Hastayım tabii. Ne yapacağız şimdi? Bırakacak mısın beni?" "Bırak enayiliği. Niçin bırakayım? Ağlama. Belki yolda birazcık üşüttün. Zaten asabın bozuk." "Grişka, canım, tifüs bu." "Saçmalama. Hani nerede? Alnın bak ne serin. Niçin tifüs olsun? diye Gregor avutmaya çalıştı onu. Ama biliyordu, tifüstü. Yatması gerekirse ne yapacaklardı? Böyle kızakta gidemem ki dedi Aksinya Gregor'un göğsüne sokulup. Baksana, geceleri ne çok insan bir arada kalıyor. Grişka, bitlerim yiyip yutacak bizi. Bu adamlar yüzünden kendime de bakamıyorum. Dün bir sundurmaya girdim de soyundum gömleğimdeki bitler. Aman Allah'ım, hayatımda böyle şey görmedim ben. Düşündüm mü gönlüm bulanıyor, bir şey yemek gelmiyor içimden. Ama dün kerevette yatan ihtiyarın üzerindekileri gördün mü? Paltosunun üstünde kaynaşıyorlardı. Sen onları düşünme hiç. Düşünecek başka şey mi yok? Bit bittir işte, askerde bit sayılmaz diye fısıldadı Gregor sinirli. Her bir yanım kaşınıyor. Herkes kaşınıyor, elden ne gelir? Dayan biraz daha. Yekaterinodar'a varalım, bir güzel yıkanırız. Peki temiz esvap giymez miyiz? Diye Aksinya içini çekti. Bunlar bizi öldürecek Grişka. Sen uyumaya bak şimdi. Yarın sabah erkenden gidiyoruz. Gregor'u saatlerce uyku tutmadı. Aksinya da uyumuyordu. Birkaç kere uzun gocuğunu başının üstüne çekip usulcacık hıçkırdı. Sonra oradan oraya döndü, durdu uzun bir süre. Ancak Gregor dönüp de kollarını ona sardığı zaman biraz uykuya daldı. Geceleyin kapıya inen darbelerle uyandı. Birisi haykırıyordu. ''Hey, açın kapıyı yoksa kırarım. Amma da derin uykunuz varmış be, açın.'' Evin sahibi yaşlıca kendi halinde bir kazak kalkıp merdiven başına çıktı. ''Kim o? Ne istiyorsun? Geceyi geçirecek yer arıyorsan boşuna yorulma, doluyuz, kımıldamaya yerimiz yok.'' ''Aç kapıyı diyorum sana.'' diye bağırdı dışarıdaki. Derken yarım düzine kadar silahlı kazak kapıyı ardına kadar açıp içeri doluştular. İçlerinden biri ''Kim kalıyor burada?'' diye sordu. Soğuktan yüzü gözü demir karasına dönmüştü. Donmuş dudaklarını zorla oynatabiliyordu. ''Göçücüler, ama siz kimsiniz?'' Kazaklardan biri hiç cevap vermeden konuk odasına daldı. Haykırdı. ''Hey sizler, iyi serilmişsiniz burada ha? Hemen çıkın dışarı hadi. Asker kalacak burada. Kalkın kalkın, acele edin. Yoksa fena olur.'' ''Sen kimsin be öyle bağırıyorsun?'' diye Gregor boğuk bir sesle sordu. Ağır ağır doğruldu. ''Şimdi gösteririm sana kim olduğumu.'' Kazak Gregor'un üzerine yürüdü. Küçük gaz lambasının basık ışığında elinde tuttuğu tabancanın namlusu donuk bir ışıltıyla parıldıyordu. ''Pek kurnazsın'' dedi Gregor yumuşak bir sesle. ''Hadi görelim şu oyuncağını senin.'' Ansızın atılıp kazağın bileğinden kavradı, öyle bir güçle sıktı ki adam inleyip açtı parmaklarını. Tabanca at çulunun üstüne düştü. Tok bir ses çıktı. Gregor çabucak iteledi, kazağı eğildi, tabancayı cebine attı. ''Şimdi konuşalım.'' dedi sakin sakin. ''Hangi alaydansınız siz? Kaç kişisiniz burada?'' Şaşkınlığı geçen kazak haykırdı. ''Çocuklar buraya!'' Gregor kapıya gitti. Eşikte durup sırtını kapının kasasına dayadı. ''19. Don alayında bölük kumandanıyım ben. Susun, bağırmayın öyle. Kim haykırıyor orada öyle be?'' ''Pekala, sevgili kazak yoldaşlarım, nedir bu gürültü patırtı burada böyle? Kimi kapı dışarı ediyorsunuz? Kimden aldınız bu yetkiyi? Hadi hızlı adım, marş, dışarı!'' ''Sen ne bağırıyorsun?'' diye kazaklardan biri sesini yükseltti. ''Çok bölük kumandanı gördük biz. Avluda mı geçirelim geceyi? Hadi herkes dışarı. Bütün göçücüleri çıkarmak için emir aldık, anladın mı? Gürültüyü çıkaran sensin. Senin gibilerini çok gördük biz.'' Gregor doğruca adamın üzerine yürüdü. Dişlerinin arasından hırladı. ''Benim gibisini daha görmedin sen. Şimdi seni şurada ikiye mi ayırayım istiyorsun ahmak herif? Kaçma gel. Bu tabanca benim tabancam değil. Senin yoldaşından aldım. Al ver şunu ona. Basın gidin buradan. Dövüştürmeyin beni. Derinizi yüzerim sonra.'' Kazağı hafifçe çevirip kapıya doğru iteledi. ''Yapıştırayım mı bir tane?'' Yüzü deve tüyü başlıkla sarılı bir kazak düşünceli bir sesle sordu. Gregor'un arkasında durmuş yakından inceliyordu onu. Ayak değiştirdikçe kocaman kösele tabanlı çizmeleri gıcır gıcır ötüyordu. Gregor ona döndü. Kendini kaybedip yumruklarını sıktı. Fakat kazak ellerini kaldırarak dostça konuştu. ''Beni dinleyin kumandanım ya da ne diyorsanız işte kendinize. Durun hele durun. Mesele çıkarmıyoruz ama böyle zamanlarda kazakların üzerine fazla varmayın. Güç zamanlar geliyor. 917'de olduğu gibi. Öyle deli bozuk heriflere çatarsınız ki sizi ikiye değil beşe ayırırlar. Anladık, yaman adamsınız. Sonra konuşmanızdan bizden biri olduğunuz belli. Onun için biraz sakin olun, yoksa başınız belaya girer. Gregor'un elinden tabancasını aldığı adam kızgın bir sesle söylendi. Ne durmuş orada vaaz veriyorsun? Hadi öbür eve gidelim. İlk kapıya yönelen o oldu. Gregor'un yanından geçerken yan gözle baktı ona acı acı. Şimdi seninle uğraşmak istemiyoruz subay efendi dedi. Yoksa gününü gösterirdik sana. Gregor küçümsemeyle dudaklarını büzdü. Sen kendine gösterirsin gününü. Hadi hadi. Pantolonunu indirmeden şimdi bas git. Bir de sofu çıktı başımıza. Yazık, tabancanı geri verdim. Senin gibilerin eline tabanca değil kaşağı yaraşır. Gelin hadi çocuklar, canı cehenneme. Boka taş atma, kokmasın, dedi o zamana kadar hiç söze karışmayan bir kazak. Dostça bir sesle kikirdedi sonra. Kazaklar lanet okuya okuya kapıya gittiler. Donmuş çizmeleri yere uğuldattı. Bir daha o kapıyı açayım deme, diye Gregor sert bir sesle ev sahibine buyurdu. Vurur vurur giderler. Gitmezlerse sen beni uyandır. Gürültüden uyanan Verkne Çirskoye köylüleri aralarında alçak sesle konuşuyorlardı. Hiç disiplin filan kalmadı canım, diyordu yaşlılardan biri içini çekip. Subaylara sokak köpeği kadar değer veren yok. Eskiden nerede böyle şeyler olsun, doğru taş ocaklarına. Ne değer vermesi, görmedin mi nasıl dövüşe hazırlanıyorlardı? O başlıklı meşe kütüğünün dediğini duymadın mı? Patlatayım mı bir tane demez mi? Rezilliğe bak sen. Niçin bir güzel ağızlarının payını vermedin, Gregor Panteleyeviç, diye sordu kazaklardan biri. Gregor dudaklarında hafif bir gülümsemeyle dinliyordu söylenenleri. Kaputuna sarınıp cevap verdi. Bu heriflerle başa çıkılmaz ki. Yoldan çıkmışlar bir kere, kimseyi dinlemezler. Çete olmuşlar, oradan oraya dolaşıyorlar. Başlarında kimse yok. Kim yol göstersin onlara? Kim daha güçlü çıkarsa tepelerinde kumandan kesilir. Bütün birlikte bir tek subay kalmamıştır. Bunlar gibi koca bölükler gördüm ben. Sürüylen yetim gibi. Neyse, hadi uyuyalım artık. Aksinya ona fısıldadı. Ama niçin yürüdün üzerlerine Grishka? Böyle adamlarla dolaşma ne olur, İsa hakkı için. Öldürürler seni, o haldeler adamlar. Sen uyu, yarın erken kalkacağız. Nasılsın? Daha iyi misin? Eskisi gibi. Başın ağrıyor mu hala? Evet, bir daha ayağa kalkamayacağım diye korkuyorum. Gregor elini kadının alnına koyup içini çekti. Alnın ateş gibi. Neyse, zarar yok, sen meraklanma. Güçlü kuvvetlisin, atlatırsın. Aksine cevap vermedi. Susuzluktan ölüyordu. Birkaç kere mutfağa çıkıp o tatsız ılık sudan içti. Mide bulantısını, baş dönmesini tutup yine uzandı at çulunun üstüne. O gece başkaları da geldi kulübeye. Kalacak yer arıyorlardı. Kapıyı dipçiklediler, kepenkleri açtılar, pencerelere vurdular. Gregor'un öğüdünü tutan ev sahibi aralıktan ''Defolun gidin buradan, burası Tugay karargahı'' diye bağırdı da öyle gittiler.